SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Ohio seniors, it's time to make the right call for better Medicare benefits with Medical Mutual. Plans start at $0 per month and include $0 doctor visits and $0 generic prescription drugs. Visit medmutual.com/review or call 1-866-966-9338 to find a plan today. MedMutual Advantage plans are HMO, HMO, POS, and PPO plans offered by Medical Mutual of Ohio with a Medicare contract. Enrollment in a MedMutual Advantage plan depends on contract renewal.
SBS Türkçe listeners, benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Daran Acemoğlu Nobel ödülü kazanan 3. Türkiye vatandaşı oldu bu hafta. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerle ilgili çalışmaları üzerine kazandı bu ödülü. Türkiye'de nasıl görüldü bu?
Daran Acemoğlu söylemi de çok ilginç. Sanki Türkiye'yi tarif eder gibi. Yani kurumlar değerlerini yitirirse, kurallar ortadan kalkarsa o ülkede kalkınma, ekonomik kalkınma da mümkün olmaz. İstenilen hızda olmaz biçiminde bir tez ve bu tezle ilgili çalışmaları neticesinde aldı. Tabii bu iktidar kanadının Cumhurbaşkanı tebrik etti Daran Acemoğlu'nu. İktidar kanadından da tebrikler geldi ama iktidarı destekleyenler pek içlerine sindiremediler. Yani alınan Nobel ödülünü emperyalizmin bir parçası olarak görenler, Nobel'in bir siyonizmin simgesi olduğunu söyleyenler gırla gidiyor Türkiye'de. Ama bir de tabii Ermeni kökenli bir Türk vatandaşı, onun da etkisi var. Böyle itirazlar da oldu ama özellikle muhalif kanatta, iktidara mesafeli olan kanatta büyük bir sevinç de yarattı. Ve Acemoğlu'nun tezinin Türkiye'ye bu kadar işte örtüşmesi, şu anda yaşadıklarıyla örtüşmesi de çok dikkat çekici bulundu.
Yavuz Bey, Türkiye'de son günlerde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'de yeni bir çözüm süreci mi başlıyor acaba?
Aslında ne olduysa 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında oldu. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. O konuşmadan sonra Devlet Bahçeli DEM Partili yöneticilerin ellerini sıktı. Ve ardından da yeni çözüm süreci tartışmaları başladı. Şimdi aslında bir anayasa tartışması zaten vardı. Bu yeni çözüm süreci tartışmaları da onunla beraber başladı diyebiliriz. Yani iç içe geçmiş iki tartışmadan bahsediyoruz burada. Peşinden Cumhurbaşkanı Erdoğan o elin kıymeti bilinmeli dedi. Yani Devlet Bahçeli'yi destekledi. Ardından Devlet Bahçeli çok enteresan bir çıkış yaptı ve Abdullah Öcalan yakalandığında Türk devletine her türlü hizmete varım demişti. Şimdi de silahları bıraktığını açıklasın PKK'nın diye bir çağrısı vardı Öcalan'a. Bu Devlet Bahçeli tarafından yapılınca tabii çok daha özel bir anlam ifade ediyor. Bütün bu gelişmeler DEM Parti tarafından da dikkatle takip edildi. Onlar da çözüm sürecine destek vereceklerini söylediler. Ya bir altyapı hazırlanmadan yapılmış girişimler gibi durmuyor. Ama iktidar partisi temsilcilerinin açıklamaları var. Yeni bir çözüm süreci olmaz. Geçmişte yaşananlar geçmişte kaldı. O zaman sorunlar başkaydı, çözümler başkaydı. O zaman bu işler yapılmasaydı, Kürtçe televizyon gibi, ana dilin serbest bırakılması gibi, bugün Türkiye Suriye gibi, Irak gibi olurdu. Değerlendirmeleri yapıldı. Şimdi sorunlar başka. Çözümler de başka dediler ama hala bu sürecin bir süreç olacak mı o belli değil. Sürecin içi eğer olacaksa nasıl doldurulacak belli değil. Sadece spekülasyonlar var. Herkes de özellikle DEM Parti'de ne öneriyorsunuz noktasında. DEM Parti cenahı özellikle İmralı'nın devreye girmesi gerektiğini ve bunun içinde tecridin kaldırılması gerektiğini, avukatlarıyla görüşmesine ya da ailesiyle görüşmesine izin verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu arada da bekliyorlar ne olacak diye. Beklerken de Selahattin Demirtaş'a bir ziyaretleri oldu. O ziyaret çerçevesinde de çözüme, barışa destek vereceğini Demirtaş'ın da ziyaret eden Demirel'e aktardığı belirtildi yapılan resmi açıklamada. Şimdi tablo burada duruyor. Bütün muhalefet iktidarın ne yapmak istediğini tartışıyor. Herkes temkinli yaklaşıyor. Ahmet Türk mesela Kürtleri kandırmaya kalkarlarsa buradan bir sonuç alamazlar diyor. Niye kandırmaya kalkabilirler Kürtleri? Anayasa değişikliği için. Aslında kafalarda o var. Anayasa değişikliğinde 360 milletvekiline ihtiyacı var referanduma götürebilmek için. Eğer bir değişiklik yapılacaksa ve bu 360 milletvekili içinde DEM Parti'nin, çünkü CHP kapıyı kapatmıştı, İYİ Parti kapıyı kapatmıştı. DEM Parti'nin desteği 360'ı aşmak için Cumhur İttifakı'na ciddi bir kolaylık sağlıyor. Bu desteği alabilmek için de yeni bir çözüm süreci başlar mı sorusu herkesin kafasında var. Abdullah Öcalan bu çözüm sürecinin neresinde sorusu da var elbette. Çünkü 42 aydır avukatlarıyla ve ailesiyle görüştürülmüyor Abdullah Öcalan. Bu 42 ay içinde geçmişte olduğu gibi özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı vasıtasıyla bir takım görüşmeler gerçekleştirilmiş olabilir mi soruları da var. Önümüzdeki günlerde bunlar mutlaka ortaya çıkacak. Yani bir çözüm süreci tartışması devam ediyor ancak henüz İçi boş. Yarın eğer iktidar dese ki biz çözüm sürecinden bahsetmedik, içerideki birlikteliği arttırmak için etrafımız ateş çemberi, onun için bu hareketleri yaptık dese buna söyleyecek çok bir söz yok. Ama bütün işaretler önümüzdeki dönemde biraz da uluslararası konjonktürün getirdiği zorunluluklarla bir çözüm sürecinin başlayacağını gösteriyor. Özellikle de Devlet Bahçeli'nin bu girişimlerinden bahsediyorum.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
CHP'nin bu süreçte bir rolü olacak mı?
Tabii bütün bunlarda Cumhuriyet Halk Partisi nerede duruyor? O da önemli. CHP biraz da CHP açısından sürpriz oldu bu. Bütün Türkiye sürpriz oldu. Bahçeli'nin Demirel'in elini sıkması ve sürecin başlaması. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bizi MHP'nin hapsettiği yerde olmayacağız dedi. Her türlü barış girişimine katkıda bulunuruz. Annelerin ağlamamasıdır bizim için asıl olan dedi. Özgür Özel böyle bir açıklama yaptı. Bununla da kalmadı. Aslında daha önce Güneydoğu'ya gidecekti. Ayağı kırıldığı için o seyahatleri iptal etmişti. O seyahatleri önümüzdeki haftaya koydu. Salı günü akşam Diyarbakır'a gidecek. Sonrasında Mardin, İşte Van, Hakkari ve benzeri illerde bütün hafta boyunca, 6 gün boyunca temasları olacak Özgür Özel'in. Ve en kritik açıklamaları da orada yapması bekleniyor bu sürece ilişkin. Durduğu yer CHP'nin şöyle tarif ediliyor. Biz barış yönünde atılacak her türlü adıma destek veririz. Yapılan yanlışlarla ilgili uyarıları kamuoyunda yaparız. Ve bu sürece köstek olmayız biçiminde. Ama onlar da bu işin samimiyetine inanmıyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçilebilmesi için anayasanın değişmesi gerekiyor. Ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması gerekiyor. Bu iki opsiyonda da 360 milletvekiline ihtiyaç var. Ve şu anda iktidar partisinin 320 civarında milletvekili var. Onu 360'a tamamlamak için de ciddi bir destek ihtiyacı var. Yani çözüm süreciyle anayasa değişikliği talebi ya da hiç olmadı erken seçim, mecliste erken seçimi karar aldırarak Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasının yolunun açılması bir arada paralel bir girişim olarak görünüyor muhalefet tarafından. Samimiyetine inanılmadığı için de şu anda adım atılması söz konusu değil. Genelde de tavır şu şekilde, bir bakalım içini görelim ne yapmak istiyorlar bu dönemde. İşte etrafımız ateş çemberi dediler, İsrail tehdit, Türkiye açısından tehdit oluşturuyor dediler, saldıracak dediler. Bütün bunlar aslında iktidarın bir hazırlığı biçiminde değerlendiriliyor. Ve işte İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılardan sonra Türkiye'nin hemen Suriye sınırında oluşan PYD'den rahatsızlığı da ortada. Bütün bunlarla bir ilişkilendirme de var bu çözüm sürecini. Çünkü Türkiye kendi içinde Kürtlerle barışırsa Suriye'deki Kürtlerle de bir iletişim kurması söz konusu olabilir. Tıpkı Irak'ın kuzeyinde Barzani ekibiyle kurduğu ilişkiyi Suriye'de de kurabilir mi? Soruları da bu çerçevede devam ediyor. Ama neticeye baktığınızda iktidarın bir taşla iki kuş vurmak gibi bir hedefi olduğu, birinci kuşun da en önemlisi olduğu, onun da Cumhurbaşkanı'nın ya yeniden seçilmesinin önünü açmak ya da anayasa değişikliği de birden fazla seçilmesi için imkan tanımak olduğu muhalefet tarafından görünüyor. Neticede şu anda sadece Bahçeli'nin el sıkması, Demirel'in elini sıkması, Cumhurbaşkanı Erdoğan ona destek vermesi ve yine Bahçeli'nin Öcalan'a işte PKK silah bıraksın çağrısı, yapsın biçimindeki çağrısı söz konusu. Onun dışında bütün bu tartışmaların altını dolduracak çok bir şey yok. Özgür Özel Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek önümüzdeki hafta. DEM Partililer bir Demirtaş'la görüştüler. Şimdi Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın yeğeni, aynı zamanda DEM milletvekili. Onun Abdullah Öcalan'la görüşmek için bir talebi var. İktidar kanadından o görüşmenin gerçekleşebileceğine ilişkin işaretler geliyor. Eğer birisi gidip Öcalan'la görüşürse biraz daha buna ilişkin bir hazırlık var mı? Bir altyapı hazırlanmış mı? Öcalan bu işin neresinde olacak? Kandil neresinde olacak gibi soruların yanıt bulması da mümkün. Ama dediğim gibi bütün bunları konuşmak için de henüz erken. Çok fazla spekülasyon var, çok az bilgi var elde ve o az bilgiyle dediğim gibi çokça spekülasyon yapılıyor.
Çözüm süreci dedikodusu dışında belirli bir ılımlı tutum var mı hükümet tarafından?
Şimdi bir taraftan çözüm süreci konuşuluyor ama bir taraftan DEM Parti'nin geçen hafta sonunda Diyarbakır'da yapmak istediği özgürlük mitingi engellendi. 200'ün üzerinde insan da gözaltına alındı orada. Diğer taraf, hatta bu miting yapıldığı için onun içinde, çünkü Öcalan'a da bir tecridin kaldırılması talebi de var. MHP'den de çok sert tepki vardı bu kısmına. Her ne kadar Öcalan'a çağrı olsa da bu kısmına da büyük tepki vardı. İşte Türkiye Partisi olması çağrısına olumsuz yanıt olarak algılanabileceğini bunun söyledi Devlet Bahçeli. Diğer taraftan hukuk alanındaki gelişmelere baktığınızda orada da bir yumuşama sinyali yok. Eğer bir çözüm olacaksa sadece Kürtlerle olmayacak. Herhalde diğer alanlarda da bir takım yumuşamaların olması beklenir. Mesela Gezi'de, mesela işte Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir hakaret davası açılıyor İstanbul'da. Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan talimatla ifade vermesi talebi Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından reddediliyor İstanbul'daki hakim vasıtasıyla ve Kılıçdaroğlu'nun zorla mahkemeye getirilmesi kararı alınıyor. Bu da mesela muhalefete yaklaşım açısından bir farklılık olarak algılanıyor. Yani diğer işaretler çözüm sürecini çok fazla bize göstermiyor ama söylemlere baktığınızda böyle bir durum söz konusu. Özgür Özel de bu yumuşamaya destek amacıyla son olarak bir manevra yaptı ve dedi ki 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda resepsiyonu Çankaya Köşkü'nde yapın, Atatürk'ün evinde yapın, bütün liderler gelsin, orada bir liderler zirvesi de yapılsın, çay partisi gibi olur, zirve gibi olur, nasıl isterseniz, ama bu diyalog artsın, artan diyaloğun Türkiye'ye faydası olur biçiminde bir çağrı yaptı. O çağrıya da henüz bir yanıt verilmiş değil. Yani iktidar kanadının bu yumuşamada, normalleşmede, bir takım sorunların çözümünde, istişarede nereye kadar esneyeceği gerçekten şu anda hiç belli değil. Çünkü işte 14 Mayıs seçimlerine baktığınızda öncesinde bütün propagandasını CHP'nin DEM'le işbirliğine ve DEM'in terör örgütüyle ilişkisine bağlamış ve bütün propagandasını bunun üzerinden yapmış bir iktidar var. Böyle bir işte 14-15 ay sonra böyle bir dönüş yapılır mı? Pozisyonda böyle bir değişikliğe gidilir mi? Ne kadar gidilebilir? Ne kadar esneyebilir? MHP bu işin ne kadar yanında olabilir? Onların hepsini önümüzdeki günlerde görme fırsatı elde edeceğiz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.